Yunus Adası'ndan iyi akşamlar değerli dinleyenler. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. Yunus Adası'nın bu yeni bölümünde, yeni döneminde yeni bir bölümle karşınızdayız. Gün geçmiyor ki sokaklardan bir kavga, dövüş haberi gelmesin. Gün geçmiyor ki öfkemize mağlup olarak bir insanın canını yakmayalım. Bu topraklarda görmeyi istemediğimiz şeyler, bu topraklar merhametin, rıfkın, yürek yumuşaklığının toprakları ola geldi. Maalesef ölçüsüz bir şiddet sokaklarda kol gezmeye başladı. Dolayısıyla acaba bugün hocamla program başlamadan önce nezaketi mi konuşsak diye müzakere ettik. Hocam geçtiğimiz günlerde, hoş geldiniz Evvel Emir'de. Geçtiğimiz günlerde bir okul bir röportaj yaptı benimle nezaket üzerine. Oradan bir kısım, yani onlara verdiğim cevaptan bir kısım okuyarak şöyle bir altlık yapalım mı sohbetimize?
Hay hay, tabii,
müsaade buyursanız.
Estağfurullah, buyurun efendim.
Nezaket, bilincin azami derecede eşlik ettiği bir haslettir. Hem muhatabımıza dair hem kendi yüreğimize dair bir dikkat bu. İnsan gönlü hakiki manada Beytullah'tır. Mevlana, Kâbe bünyâd-ı halîl-i âzârest, dil nazargâh-ı celîl-i ekberest diyor. Kâbe, Azer oğlu İbrahim'in binasıdır, gönül ise Yüce Allah'ın nazargâhıdır. Bu yüzden insanın sırça gönlünde yürüyen bir çatlağa yol açmaktan imtina etmeye gayret ederiz her birimiz elimizden geldiğince, kendimizde şahitlik ettiğimizce. Gurur bir sertleşmedir. Gururlu olanda lütuf sözcüğü iki anlamda da eksiktir. Dikkat en yüksek derecesinde duayla aynı şeydir, iman ve aşkı gerektirir diye yazmıştır bir düşünür. Nezaket ve dikkatten maksat lütuftur. Muhatabımıza lütfun ki Allah'a aittir, bizim vesilemizle iletilmesi kadar bizim de onun lütfuna mazhariyet kazanmamız içindir. Bazen de bu lütuf, nobran, kibirli, cehaletiyle gönenen insanlara karşı nezaketin bir zırha dönüşmesiyle gerçekleşir. Peygamberimiz, kibirliye karşı kibir sadakadır diye buyurmuştu nitekim. An gelir bazı insanları yine zarafetle uyarmak da onlara bir lütuf göstermektir. Nezaket, hakikati söylemektir. Muhatabımız kendine ve başkalarına zarar verecek bir yanlış yapıyorsa onu mahcup etmeden incelikle uyarmak, onun selametini öncelemek olacaktır. Siz çok latif insanlarla beraber oldunuz. Çok nazik insanlarla hemdem oldunuz. Onların meclislerinde bulundunuz. Ben mesela kendi hayal dünyamda tasavvur edemiyorum. Sizin böyle kaba saba insanlarla karşılaştığınız zaman ne yaptığınızı bilmiyorum.
Kaçıyordum.
Öyle mi?
Evet.
Evet. O zaman bize biraz anlatabilir misiniz? Mesela böyle şeylerle karşılaştığınız zaman ne yaparsınız kıymetli hocam? Kaba bir söze, kaba bir davranışa tanık olduğunuz zaman sizde nasıl bir duygu uyandırır ve ne yaparsınız? Kişisel bir soru oldu ama.
Yok estağfurullah. Evet. Şöyle tabii şimdi elhamdülillah son zamanlarda böyle bir davranışa muhatap değilim. Ama şundan dolayı toplumun içinde fiilen çok büyük temas grubuyla temas halinde değilim.
Evet.
Oldukça daha izole yaşıyorum. Fakat daha eski zamanlarda böyle sert, kaba davranışa sahip olduğum zaman mümkün mertebe kendimi korumaya alıp o meclisten çabucak ayrılmaya çalışırdım. Ve içimde büyük bir kırgınlık hissederdim iç dünyamda. Yani büyük bir tatminsizlik ve büyük bir kırgınlık hissederdim. Onlara cevap veremezdim. Bu benim yeteneksizliğimden dolayı değil. Ama tutulurdum yani veremezdim. Çünkü şundan dolayı alışmamışım böyle bir davranış içinde yaşamaya, bu davranışla kendimi ülfete alıştırmaya. Şundan dolayı ben bir insanım. Bana verilen zaman çok kıymetli ve mahdut. Dolayısıyla ben, tabii ben böyle derken bu bir eğitim sistemi olarak bana öğretilmiş, pratiğiyle yaşanmış. Dolayısıyla sonradan ben bu eğitim sistemini sözlere döküp analiz edebiliyorum ne kadar edebilirsem. Şöyle bakıyorlar hayata, siz bir elçi olarak dünyaya gelmişsiniz. siz hakkı ve hakikati söylemek için, yaşamak için, yaşatmak için dünyaya gelmişsiniz. Ve bu dünyaya gelişinizin zamanı da mahdut. Bu zaman zarfında kalbinizi diri tutmalısınız ki bu dirilik eylemlerinize yansısın. Eylemlerinizde biz hizmeti ve şefkati görelim. Merhameti görelim. Ciddiyeti ve vakarı görelim. İnsanların, hem sizin hem de diğer insanların bunu görmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla biz mesela yalnız kaldığımız zamanlarda bile müşfik, merhametli ve zarif olmaya dikkat ederiz. Bu kendi kendimize karşı bir vazifedir, bir vecibedir. Biz insan olarak kendimizin dışına çıkıp kendimizi analiz edebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz, teftiş edebiliyoruz. Dolayısıyla bizi öyledir. Derlerdi ki siz yalnız kaldığınız zaman dahi bir büyük nazara muhatapsınız. Dolayısıyla yanlış yapmamalısınız. İnsanın nezaketi, zarafeti yalnız kaldığı zamanda belli olur. Tabii ben şimdi bunu son zamanlardaki dile dökersem, bir Müslümanın özel hayatı yoktur. Hayat bir bütündür. Özel ve genel diye ikiye ayrılmaz. Böyle baktığınız zaman kaba insanlar benim kalbimi karartıyor, hırpalıyor. Dolayısıyla benim kalbimin hırpalanmaması lazım. Onun söylediği sözün tavrı mühim değil. O kalbime geliyor ve kalbimi kırıyor, hırpalıyor. O kalp bana lazım. Şundan dolayı lazım. Biraz evvel de bahsetmeye çalıştığım gibi benim o kalple kendime ve başka insanlara bir şeyler söylemem ve bunu eylemlerimde onlara göstermem lazım. Kalbin iştiyakı, gücü, muhabbeti ve şevki yüksekse bu eylemlerde görünür hale gelir. Ve insanlar sizin eylemlerinizin yapmacık olmadığını anlarlar. Önce kendinizi anlarsınız. Bu eylem yapmacık değil, içimden geliyor. Nereden geliyor? İçinizden geliyor, kalbinizden geliyor. Gönülden yapıyorsunuz eylemi. Bu gözünüzden, yüzünüzden, tebessümünüzden, ses tonunuzdan, hatta el hareketinizden bellidir vücut dili. Dolayısıyla o kat bana lazım. Böyle öğrendik biz ve bunu da yapmaya çalıştık. Sert, kontrolsüz diyeyim. Bazen insanlar istemeden de bir şeyler yapıyorlar. Bu hareketler bizi yıpratıyor ve biz mümkün mertebe o muhitlerden kendimizi çekiyoruz. Peki soru şu o zaman, bu hareketlerin kötü olduğunu ikaz edecek, onların anlatacak kimse yok mu? Var. Şöyle, o insanla belli bir zaman sonra o psikoloji geçtiği zaman karşılaştığınızda bir menkıbe, bir kıssa, kendi üzerinizden ona benzer bir eylemle onun doğru olmadığını ona anlatıyorsunuz. Benzer bir hadisede. Mesela şöyle söyleyeyim, beraber çalıştığım genç arkadaşlar bazen geç gelirler. İnsanlık hali. Ama bazen bu tekerrür eder. Ben bir şey yapmam, sadece bir bakarım. Onlar anlarlar. Söz söylemekten daha mühimdir o. Bir bakmak ve sadece kısa bir atfı nazar, o kadar yani.
Şimdi eskinin babaları bir kaş kaldırmayla terbiye ederlerdi evlatlarını.
Çok söylerseniz onun tadı kalmaz zaten, etkisi de kalmaz. O bakmak ona yeter. Anlar o, insan o, anlıyor. Zaten yani şöyledir insanlar, sizi yoklarlar. Bakarlar ne kadar toleransınız. İlk de tepki vermezsiniz ama sonra zaman geçtiğinde bir tepki verirsiniz. O zaman görürler. Onların da esasında zarafete, nezakete ihtiyacı var. Fakat bir yerden kendisinin hak etmediği bir tepki aldığını düşünmüştür. Belki de hak etmiştir de o farkında değildir. Onun acısını sizden çıkarmaya çalışırlar. Son zamanlarda maalesef ülkemizde olan odur. Herkes haksızlığa uğradığı vehmine kapılıyor. Ben böyle yaşayacak adam mıydım? Bu tabii bu sosyal medyanın, küreselcilerin burada büyük dahli var. Büyük rolü var. İnsanlara hak etmedikleri şeyleri söylüyorlar. Onlara özendiriyorlar. İnsanların direkt olarak içgüdülerine hitap ediyorlar. Ve insanlar da düşünmeden hak etmedikleri şeyleri istiyorlar. Dolayısıyla onlara erişemedikleri zaman ben mağdur oldum. Bu birazcık da hani birebir bir insan üzerinden kıskançlık gibi, haset gibi gıpta hiç söylemiyorum zaten. O niye var da bende niye yok gibi olunca en küçük bir kıvılcımdan bir yangın çıkıyor, Allah muhafaza. Halbuki işte o insanların da sükunete, ruhi dinginliğe, şefkate, merhamete ihtiyaçları var. O hal geçtiği zaman onları sükunetle, merhametle, şefkatle tanıştırırsanız çok hoşlarına gidiyor. Hemen o sert halden vazgeçmezler. Ama en azından ruhen şefkatin getirdiği o yumuşaklığı, o munis atmosferi tadarlar. Ha, burada da böyle bir şey varmış derler. Bazı mizaçlar çok serttir. Onları kolay kolay eğitemezsiniz. Ama en azından tadarlar, tatmış olurlar. Bu tatmanın faydası ne? O kızgınlık, öfke hali, o intikam hali geçtiği zaman pişmanlığa vesile olur diye düşünüyorum. Benim tecrübelerim böyle. Şimdi de hala oluyor. İşte mesela beklemediğimiz bir şey yapıyorlar. Tabii ben çok dar bir çevrede yaşıyorum şimdi. Ama ben hemen ikaz etmem insanları. Yeri gelir, bazen 10 dakika sonra, bazen bir gün sonra, bazen bir saat sonra, bazen bir hafta sonra. Bir küçük ima anlıyorlar insanlar. Biz şu arada yanlış yaptık ve o yanlışı itiraf ediyorlar. Ben o itirafı da dinlemek istemem. Olmuş bir defa, bir daha olmasın der, keser kapatırım. Bu ona çok ağır bir yük tahmil ediyor. Anlatsa rahatlayacak. Ben anlattırmam.
Çok güzel.
Biraz sıkıntı çeksin.
Pişmanlığını yaşasın.
O yükü biraz taşısın.
Tabii.
O yükü biraz taşısın yani.
Siz bayağı terapötik bir yöntem kullanıyorsunuz hocam.
Babamdan öğrendim.
Maşallah. Tabii. Maşallah. Kıymetli hocam, bu az önce söylediğiniz her şey, herkes en iyisini hak ettiğini düşünüyor. Muhakkak her insan evladı en iyi şekilde yaşamayı, en iyi şekilde davranılmayı hak eder. Fakat bizde en iyinin ölçüsü çok maddileşmeye başladı.
Evet.
Yani latif bir ortamda birbirimize dostluk içinde kaynaşarak, muhabbet ederek yaşamak yeterli gelmiyor da. İşte evet, maddi vasıtalara en fazlasına sahip olarak yaşamak tercih ediliyor. Sanki iyi hayat oymuş gibi bize vaz ediliyor. En dindarı da tüketimciliğin kölesi oluyor. En müstani olması gereken insan da efendim tüketimciliğin kölesi oluyor. En sosyalisti de tüketimciliğin kölesi oluyor. Burada bir ölçü kaçıyor. İnsanlar maddiyatta yarışmaya başladıkları zaman da vahşileşiyorlar.
Maalesef.
Yani niye onda olan bende yok düşüncesi insanı vahşileştiren bir şey.
Esasında insan tatmin arıyor. Bu tatmin bedensel bir tatmin değil, aradığı ruhi tatmin. Ama o ruhi tatmine adını koyamadığı için bedensel tatmin arıyor. O tüketim dediğimiz hadise, en iyi hayat dediğimiz hadise, teknolojinin getirdiği imkanlardan istifade etme hadisesi, hepsi bedensel tatmine dönüktür. Ruhi tatmin. Manevi özellikle kullanmıyorum ruhi tatmin, iç dünyamızın tatmini. Bunun için ben kendi yakınlarıma, yani çocuklarıma ve yani onların ailelerine diyorum ki, siz manevi tatmin arıyorsanız, ruhi tatmin, biraz soyutlar dünyasına girin.
Tabii.
Bilimle uğraşın, akıl tatmin olsun. Sanatla uğraşın, ruh tatmin olsun şeklinde. O derinliğe girmediğiniz zaman çıplak bir içgüdü kalıyor karşınızda. Ve içgüdünün var olması için sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama bilgiyle zihnin tatmin olması, sanatla, bakın hep seküler konuşuyorum, bunu çok altını çizeyim. Çok bu genel bir şeydir. Sanatla ruhun tatmin olması için sizin bir şeyler yapmanız lazım. Ama içgüdünün tatmin olması için bir şey yapmanız gerekli değil. İçgüdü hep var sizde. İçgüdüyü dirilttikçe sizin susuzluğunuz artar. Çünkü aradığınız cevap orada değil. Bunu söylemeye çalışıyorum.
Evet.
Ve bir defa mesela bir dilin, Türkçenin lezzetine varmışsa varlık, ondan kolay kolay vazgeçemiyor. Ne oluyor? Bizim varlığımız sınırlıdır. Bu varlığımızın içinde içgüdü de var, akıl da var, duygu da var. Eğer akıl ve duygunun tatminlerini geri bırakıp içgüdüyü geliştirirsek, o her alanı kaplıyor. akla, yani zihnin tatminine ve ruhun tatminine yer kalmıyor. Ama mesela lisanın zevkiyle tanıştırdığınız zaman, dil zevki oluştuğu zaman içgüdüye fazla yer kalmaz. Çünkü total bir hacim düşünün, o hacmin içindeyiz hepimiz. Yoruluruz mesela. Psikolojik olarak yoruluruz, zihnen yoruluruz, ruhen yoruluruz. Bir de ki bize bu macerayı artık anlatma. Yoruldum, sıkıldım, taşıyamıyorum. Ders çalışırız, zihnimiz dolar, aklım doldu değil mi, kafam karıştı, biraz durayım derseniz. İçgüdü de böyle. Dolayısıyla yani genel manada seküler konuştuğum zaman bilgiyle, bilimle, hatta belki felsefeyle aklı tatmin edin. Tabii tatmin olursa ayrı bir hadise ama en azından doyurun. Sanatla da ruhu tatmin edin. Böylece içgüdüye fazla yer kalmaz. Dil zevkine erişin. Mesela temaşa zevki diye bir hadise var. Biraz evvel söylediğiniz işte dostlarla güzel bir sohbet. Her mevsimin kendine göre bir güzelliği var. Biraz tabiatı seyretmesine göre öğrenin. Onu seyrederken belki biraz müzik koyun. Bu müzik sadece size ait bir müzik olsun. Komşu dinlemesin bu müziği. Belki bir kitap okuyun. Bakın çok seküler şeyler bunlar. Ama sizi bir başka noktaya doğru götürüyor. Ve biraz daha hatta epey de hayal kurun.
Şimdi insanlar sıkılmıyorlar. Hemen elimizin altında bir sürü alet var. Cep telefonlarımız var. İnternette yelken açıyoruz ve oralarda bambaşka yerlere gidiyoruz. Bunlar da bizim dikkatimizi sömürmek için geliştirilmiş bir sürü
başkasının
uygulamalar var.
Başkasının hayallerin esiri olmayın. Tabii. Kendi hayalinizi kendiniz inşa edin.
Tabii. İşte aslında bir tür hayal sömürgeciliği ve dikkat sömürgeciliği yapılıyor.
Ve onlar sizi çok satileştiriyor. Derinleşemiyorsunuz. Tabii. Halbuki siz tabiatın temaşasıyla ve bir yalnızlık içinde belki sadece dostlarla beraber kaldığınız zaman o zaman zarfında derinleşeceksiniz. Tefekkürde ve duyguda, düşüncede ve duyguda derinleşeceksiniz. Bu derinlik derinleştikçe siz ruhen zenginleşeceksiniz, zihnen zenginleşeceksiniz. İçgüdünün üzerinizdeki etkisi azalacaktır. Bu denenmiş bir şey. Yani bu Batı dünyasında da bir takım seçkin insanlar, ruhi ve zihni olarak kendisini geliştiren insanlar içgüdüye bu kadar çok teslim olmuyorlar.
Tabii.
Ve bu kadar da çok kabalaşmıyorlar. Çünkü içgüdüsel yarış gündeme geldiğinde kaba kuvvetten başka bir fonksiyon yoktur onun. Kullandığı bir vasıta yoktur. Söz icabında ve daha ilerisi.
Solzhenitsyn'in meşhur bir manifestosu vardır. Orada aklımda kalan en mühim cümlesi, ele geçirerek değil, ele geçirmeyi reddederek daha olgun insanlar haline geliriz diyor.
Tamam. Evet.
Yani yağmacı bir zihniyette değil, istina makamında.
Evet.
Bazı şeylerden geri durarak, fazla sözden geri durarak, fazla imajdan geri durarak.
Aynen öyle.
Şimdi geçtiğimiz günlerde bir kitap mütalaa ettim. Kitap bu modern teknolojilerle beraber tecrübenin sönmesi üzerine kuruluydu. Yani biz diyor artık tabiat az önce sizin buyurduğunuz gibi doğrudan temaşa etmiyoruz.
Etmiyoruz.
Gittiğimiz bir yerde güzel bir görüntüyle karşılaştığımız zaman onu hemen bir kameranın görüntüsüne zapt etmek istiyoruz.
Ve orada bitiyor.
Ve bitiyor. Oradan zevk alamıyoruz o andan itibaren.
Ve onu katlayıp, yorumlayıp, onunla beraber bir zaman geçirip contemplate dedikleri tefekkür edemiyoruz.
Alışverişe giremiyoruz.
Evet.
Tabiat bize konuşmuyor. Biz ona bir cevap veremiyoruz.
Evet. Evet. Çok kötü. Çok kötü.
Böyle yeryüzünün güzelliğini böylece yeterince idrak edemiyoruz. Hatta karşımızdaki insanların güzelliğini de idrak edemiyoruz.
Aynen. Tabii. Tabii.
Yani bu da bizi giderek insan olmaktan uzaklaştırıyor.
Maalesef.
İnsan
öyle.
Tecrübe eden varlıktır, yaşayan varlıktır,
ve o tecrübe, hisseden varlıktır. Ve o tecrübelerini üst üste koyup kendini inşa eden bir varlık.
Evet.
Biz boş boşuna bu dünyaya gelmedik ve bize verilen her gün yeni bir imkandır. Her gün yeniden doğarız. Bizden kim
usanası
diyor Yunus. Tabii böyle. Ama işte bizim yüzeysel kalmamızı istiyor büyük irade ki bizi çok kolay yönlendirebilsin. Manipüle edebilsin. Halbuki Her insanın belli bir yeteneği var ve belli bir kaderi var. O yeteneği ve o kaderi yaşamak mecburiyetinde. Onu yapmadığı zaman vazifesini yerine getirmemiş oluyor. Dolayısıyla işte biz zihnimizi ve duygu alanımızı zenginleştirirsek ve orada belli deneyimleri yaşamaya başlarsak, bu deneyimlerden korkmadan, sıkılmadan derinleşebilirsek, içgüdü alanımıza çok fazla yer kalmaz. O bize lazım. Onsuz olmaz. Ama onu kontrol altında tutuyoruz. Onu yönetiyoruz. İşte o zaman öfkeye, biraz evvel bahis buyurduğunuz şiddete, hoyratlığa pek yer kalmıyor. Yumuşuyor ilişkiler. Bir makine gibi düşünün. Yani şeyleri intizamlı, senkronize çalışıyor. Öteki halde çok sert. Verim alamazsınız o makineden. Toplumsal hayat böyle. Bizim iç dünyamız da böyle. İç dünyamızda da sertlik zaman zaman var. Gerekiyor. Yapmamız lazım. Onu yönetemezsek çok kırıcı, parçalayıcı, insanların bizden kaçtığı ve korktuğu bir yapıya dönüşüyoruz. Halbuki bu kısacık ömürde insanların bizden kaçmasına ve korkmasına hiç gerek yok. O bizim çok kötü bir notumuz oluyor karnemize işlenen. Biz sevgi üzerine, muhabbet üzerine ve hizmet üzerine yaratılmış varlıklarız. Bilmek.
Kainat aşk üzerine halkedilmiştir.
Evet. Bilmek, itaat etmek ve hizmet etmekle mükellefiz.
Tabii. Şimdi bu deneyimin sönmesi, tecrübenin sönmesi şöyle şeyler beraberinde getiriyor. İnsanlar bugün çok yaygın olarak gördüğümüz bir şekilde aynı odada farklı dünyada yaşıyorlar.
Evet.
Eğer aynı odada iki insan ve iki ayrı cep telefonu varsa o onları bambaşka, zihinsel olarak bambaşka yerlere götürüyor. Bu neye mal oluyor? Kamusal nezaketin azalmasına yol açıyor. Yani karşımdaki insanın haliyle hemhal değilim. Onun ne halde olduğunu bilmiyorum. Jestlerin kaybolmasına yol açıyor. Rastlantısal sohbetin kaybolmasına yol açıyor. Bir de benim çok bizar olduğum bir şey, kamusal sessizliğin kaybolmasına yol açıyor. Yani iki insanın ikisinin de sessiz olması gereken bir yerde. Birisi bağır çağır cep telefonunda konuşuyor ve kendi özel dünyasını bizi hiç istemediğimiz halde zorla sokuyorsa, bu da çok büyük bir nezaketsizlik.
Aynen öyle, tabii.
Cep telefonu vapurda, camide, efendim otobüste bangır bangır öten, bangır bangır oradan video izleyen, oradan bangır bangır konuşan insanlar toplumsal sessizliği ve toplumsal nizamı da maalesef alt üst ediyorlar.
Ve bunu kendisine hak görüyor. Bunu yaparken de mesela müdahale ettiğiniz zaman, ki ben hiç böyle şeylere karışmam, zaten topluma katılmıyorum. Ama bu bir hakkın ihlal edildiği istikametinde çok kaba bir cevap alıyorsunuz ondan. Bu da böyle bir hadise. Zaten o bahsettiğiniz yayınlar bireyselliği bu hayratlık zirvesine çıkarmak için kurgulanmış, ben üzerine kurgulanmış şeyler. Herkes ben üzerinden konuşuyor. Beni yüceltiyor. Adeta bir tapma noktasına getiriyor. Siz her şeye layıksınız. Sizin bu dünyada yapamayacağınız bir şey yoktur.
Önce sen.
Önce sen. Yetenekleriniz fevkalade geliştirebilirsiniz. Böyle bir dünya yok esasında. Herkesin bu dünyada bir yeri var. Ve mesela yine eskilerden bir şey, İslam'ın şartı kaç, beş, altıncısı da haddini bilmek. Herkesin bir haddi var. Ama şu anda biz had bilmezlik döneminden geçiyoruz. Bütün dünya böyle, Türkiye'de de bu böyle maalesef. Ki bu toplum benim küçüklüğümde ve gençliğimde had bilen bir toplumdu. Yine biliyor da şöyle söyleyeyim ben size, çok çok da karamsar olmayalım. Hı hı. Standardı bozan bir örnek genellikle toplumda genellenir ve bütün topluma mal edilir. Halbuki öyle değildir o. O sadece standardı bozan bir örnektir. Bu kadar da kötümser olmayalım ama dikkatli olmamız lazım. Bir de şu var, biz teknolojik olarak hala bir geri kalmışlık sendromu içindeyiz. Bu bir psikoloji olarak bizde hala var. Batıda bir şey yapılmışsa kayıtsız şartsız bu iyidir diyoruz. Bunda ama yani ben bir mühendis olarak olaya baktığımda 200 senelik bir mazisi var bu işin. Buhar makinesiyle başlayan, demir çelik endüstrisi devam eden, elektriğin hayata girmesiyle devamını sürdüren bir anlayış bu. Bu sosyolojik bir hadise. Ama şimdi artık o dönem bitti. Bu bitişi kaçırmamamız lazım. Teknolojik olarak Batı'nın üstünlüğü bitti. Biz de artık bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla psikolojik olarak Batı'da üretilen bir şey iyidir. Bu arka planımızda var. Sosyal medya, cep telefonları vesaire Batı'da üretildi bir Batı ürünü senaryolarıyla beraber. Dolayısıyla biz bunu bir ön şart olmadan, bir ön kontrolden geçmeden psikolojik olarak kabul ettik. Böyle bir şey tarafımız da var. Zayıf tarafımız da var. Batı'nın içinden bazı insanlar bu sıkıntıya muhatap olmadıkları için biraz daha net bakabiliyorlar hadiseye. Benim bazı temaslarım olmuştu birkaç sene önce. Orada gördüm. Adam diyor ki ben cep telefonu kullanmıyorum diyor. Niye diyorum? Çünkü şahsiyetimi ve mahremiyetimi ihlal ediyor diyor. Nedir diyorum? Hiç umulmadık bir saatte bir cep telefonu geliyor diyor. Açsam bir türlü, açmasam bir türlü diyor. Ama diyor o saat benim mahrem saatim. Kendime ayırdığım bir saat. İhlal edilmesini istemiyorum diyor. Açmadığım zaman adam diyor ki niye açmadın? Ben seni aradım işte ya arkadaşım, ya üstüm, ya astım, ya çocuğum, şuyum buyum. Peki diyor 50 sene evvel böyle bir şey yoktu. Herkes kendi kabuğunda yaşıyordu. Ertesi sabah görüşüyorduk. Tatil günü telefon ediyor diyor adam.
Tabii. O kadar bir nezaketsizlik ki. Maalesef ben çok buna muhatap oluyorum. Yani bir pazar günü dinlenebiliyorum ben bu hayatta. Ailemle beraber oluyorum.
Evet.
Onlarla özel zaman geçiriyorum. Orada da hiç olmadık telefonlar veya olmadık mesajlar, hemen cevap bekleyen mesajlar.
Evet.
Bunun anlayışsızca bir tutum olduğunu düşünüyorum değerli hocam.
Değil mi şimdi? Siz bir de yani mesaj gelebilir, telefon gelebilir, bu endişeyi de taşıyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Yani telefonu kapattım, rahat ettim diyemezseniz mizacınız müsait değil. Yani bu zarafet.
Yani bu telefon tabii çok acil durumlar için açık tutuyoruz. Herhangi
evet.
bir olumsuz haber veya bizim anında müdahale
evet.
etmemiz gereken bir şey için, ama insanlar kendileri için acil saydıkları şeyi o kadar da acil olmayabileceğini, kendileri için o an için önemli gibi görünen şeyin o kadar da hani bir gün bekleyemeyecek kadar önemli olmadığını fark edemiyorlar.
Orada da bir bencillik var işte. Hemen benim işim olsun.
Tabii.
Hemen ben ön sıraya geçeyim. Hemen işim çözülsün. Halbuki hayatın bir akışı var. Bu şöyle bir şey, yani bütün dünya teknolojiyle nasıl başa çıkacağını henüz daha çözemedi. Türkiye'de bu aciliyet daha da mübrem bir aciliyet. Çünkü Türkiye'de bir, her zaman söylüyoruz burada, bir geç kalmışlık endişesi var. Yetişemedim, yapamadım, edemedim. Bu bir rahatlık değil, bu bir ciddi endişe. Halbuki şu anda artık Türkiye, dünyanın birçok ülkesine göre yapan, yetişen, öne geçen bir ülke. Ama bu psikolojiden hala kurtulamadı. Dünyanın bazı ülkelerinde araştırma, geliştirme, teknoloji ilerlemiş. Ama bütün ülkelerinde değil. Avrupa'dan da bahsediyorum yani. Gidin yaşayın, bizzat görün yani. Çok daha basit yaşayan ülkeler var. Ama bizde hala bir Avrupa anlayışı var. Avrupa ise iyidir filan. Bundan kurtulmamız lazım.
Nezaket kar gibidir, örttüğü her şeyi güzelleştirir diyor Halil Cibran.
Ne kadar güzel.
Bir güzel bir söz daha var. Başkasının bir yabancı gördüğü yerde dost bir insan görmek, nezaket burada başlar diyor. Bizim geleneğimiz insan yüzüne baktığı zaman hep dost görmek istemiş.
Öyle zaten.
Evet.
O bazen düşman olsa bile onu belli bir yerde tutmuş. Onun için dua etmiş. Kendisine zarar vermesini önlemiş. Zarar veriyorsa onu bir şekilde ifna etmiş. Ama esas itibariyle bizim insanlara bakışımız, dünyaya bakışımız, kendimize bakışımız hep dostçadır. Ve bir emanet olarak bakarız. Emanet edilen bir hadiseye biz ihanet edemeyiz. Onu uygun şekilde besleyip, kollayıp, destekleyip sahibine iade ederiz. Kendimiz için de böyle, çocuklarımız için de böyle, eşya için de böyle, dünya için de böyle. Dolayısıyla nezaket, zarafet, yumuşaklık, hilmiyet, sadakat bizim bütün ilişkilerimizin temelinde var olan niteliklerdir. Böyle bakmamız lazım. Ha, bu arada kendimizi tabii ki muhafaza edeceğiz. Sert, hoyrat insanlardan. Zaman zaman fiziksel güç lazım mı? Lazım. Müdafaa dediğinde. O hal geçtikten sonra onları da bir manada uyandırmak için, onları da bu gaflet halinden intibaha davet etmek için bir şeyler yapmak durumundayız. Ama o hal devam ederken kendimizi müdafaa etmek durumundayız. Yani yumuşak başlı olmak sadece her şeye evet demek değil. Yerinde bizim de fiziksel güce ihtiyacımız var. Yahut o merkezden çekilmeye ihtiyacımız var. Veya toplumsal bir tepki koymaya ihtiyacımız var. Bütün bunlara rağmen şunu çok net ifade edeyim. O hal geçtikten sonra o insanın veya o toplumun da şifaya ihtiyacı var. Neyi nerede arayacağını bilmiyor. Neyi aradığını bilmiyor. Nerede arayacağını bilmiyor. Hoyratlığın temel sebebi o. Ben varım diyor. Sen varsın ama bu içgüdü ve fizik güç sahasında var değilsin. Başka bir yerde var olacaksın sen.
Değerli hocam, insanın en temel, en hayvani, en ilkel dürtüsü hayatta kalmak yönünde verdiği şeydir, savaştır. O alt beyin dediğimiz kısmın fonksiyonu. Bütün hayvanlarla da ortaktır. Her varlık hayatta kalmak için çırpınır. Fakat alt beyinden üst üste doğru çıktığımız zaman beyin işte soyutlama kabiliyeti geliştiriyor. Özellikle en üst beyin sanatla, adaletle, merhametle, üstün insani duygularla insanı tanıştırıyor. Üst beyniniz ne kadar gelişmişse, korteks ne kadar gelişmişse o kadar aslında üstün ürünler üretebiliyorsunuz. İnsanın yaptığı gibi, hayvanların yapamadığı gibi insanların nispetle. İşte ama sadece alt beyin düzeyinde kaldığımız zaman, sadece hayatı bir varlık mücadelesi haline getirdiği zaman insan yırtıcılaşabiliyor. Şöyle düşünüyor yani, ben onun hakkını gasp etmezsem o benim hakkımı gasp edecek. Ben onun önüne geçmezsem o bir gün benim önüme geçecek. Hep bir varlık mücadelesi. Olsa insan evladı davranışlarına, dürtülerine ket vurabildiği kadar olgunlaşıyor. Yani öfke galip gelmeyip de öfkeye hakim olduğumda, yanlış davranışlarımı önleyebildiğimde, kendimi durdurabildiğimde, nefsimi durdurabildiğimde insanlık mertebesinde biraz mesafe kat ediyorum. Her birimizin inşallah nezaketin libasıyla giyinen, güzelleşen insanlardan olmamız niyazıyla diyelim.
Çok teşekkür ederiz. Ne güzel oldu.
Evet. Eyvallah. Sağ olun efendim, lütfettiniz.
Estağfurullah.
Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik değerli dinleyenler. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve ben Deniz Kemal Sayar. Hayırlı akşamlar diliyoruz.